An İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 İsvend 1402, Hicri Kameri 23 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 4 Mart 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Meysan Fariver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, ilahi önderler ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberleri özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cezayir'in bölgesel politikasının barış ve güvenliği teşvik etmek olduğunu söyledi. Gazze'deki Siyonistlerin cinayetinin temelinin 75 yıllık işgale dayandığını söyledi. İran Savunma Bakanı Katar'da. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi İran'a karşı iddialarını tekrarladı. Ramazan'ı Filistin'e yardım için küresel bir ayaklanmaya dönüştürme talebinde bulundular. Ve UNICEF Gazze'de çocukların ölümüyle ilgili endişeler gerçeğe dönüştü dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cezayir'i sulta düzeni ve sömürgeciliğe karşı mücadelede ilerici bir ülke olarak değerlendirdi ve Cezayir'in bölgesel politikasının bölgede barış ve güvenliği teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün İran İslam Cumhuriyeti ve Cezayir'in üst düzey heyetlerinin toplantısında gaz ihraç eden ülkeler forumunun 7. zirvesinin başarıyla düzenlenmesinden dolayı bu ülkenin hükümetini tebrik ederek İran ve Cezayir arasındaki iyi siyasi ilişkilere ve kültürel ve dini ortaklıklara dikkat çekti ve Tahran'ın Cezayir ile ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da yükselmesini memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi. Reisi İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomide önemli ilerlemeler kaydettiğini ve tek ürün ekonomisinden çeşitli ve yüksek kaliteli sanayi, tarım ve bilgi tabanlı ürünlere geçiş yaptığını ifade ederek şöyle konuştu. İran'ın ekonomik alandaki yüksek kapasitesi İran ile Cezayir arasında enerji, teknik, mühendislik, endüstriyel, petrokimya ve finans alanlarında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için uygun bir fırsattır. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın gaz ihraç eden ülkeler forumunun 7. zirvesindeki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin kapsamlı yaptırımların uygulanmasına rağmen kayda değer ve önemli bir ilerleme kaydettiğini ve Cezayir'in Tahran'la siyasi, ekonomik ve teknolojik alanlarda ilişkileri geliştirmekle ilgilendiğini söyledi. Ayrıca iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda İran İslam Cumhuriyeti ve Cezayir yetkilileri petrol ve gaz, bilim, teknoloji ve bilgiye dayalı ekonomi, spor, turizm ve medya alanlarında 6 ortak işbirliği belgesi imzaladı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebun ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugün Gazze'de yaşananlar bir soykırım ve savaş suçudur ve bu suçun kökleri Siyonist işgalinin 75 yıllık işgal tarihine uzanmaktadır," dedi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, pazar akşamı düzenlediği basın toplantısında gaz ihraç eden ülke başkanlarının 7. toplantısının başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı bu ülkenin hükümetini tebrik ederek, İran ile Cezayir arasındaki ilişkilerin siyasi ilişkilerin ötesinde derin dini, kültürel ve medeniyet bağlarından kaynaklandığını belirtti. İran ve Cezayir'in özellikle mazlum Filistin halkının haklarını savunma ve Siyonist rejimin suçlarına ve işgaline karşı çıkma konusundaki ortak siyasi duruşlarına değinen Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün Gazze'de yaşananlar bir soykırım ve savaş suçudur ve bu cinayetin kökleri Siyonist işgalin 75 yıllık tarihine kadar uzanmaktadır," açıklamasında bulundu. Filistinli erkek ve kadınların övgüye değer direnişini överek, Amerika'nın Siyonist suçlara siyasi, mali, silah ve medya desteğini insanlık tarihinin utanç verici aşamalarından biri olarak değerlendiren Reisi, insan haklarını savunan uluslararası kuruluşların pasifliğini ve eylemsizliğini eleştirirken şunları söyledi. "Bugün Siyonist rejimi destekleyen Amerika ve bazı batılı ülkelerin elleri masum ve mazlum Gazze halkının kanına bulanmıştır. Gazze'nin mazlum halkına yönelik suç eylemlerin devam etmesine rağmen bazı İslam ülkeleri ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin devam etmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Seyyid İbrahim Reisi, bu rejimle siyasi ve ekonomik ilişkinin kesilmesi bu rejimin suçlarına karşı caydırıcılık yaratacak unsurlardan biridir," dedi. Reisi sözlerinin devamında şu vurguda da bulundu. "Mazlum Filistin halkını savunmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının değişmez ilkelerinden biridir. Filistin halkının haklarını desteklemekten hiçbir zaman çekinmedik ve Filistinlilerin haklarını hayata geçirmenin çözümünün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler de dahil olmak üzere Filistin halkının oylarına başvurmak olduğuna inanıyoruz."
İran Cumhurbaşkanı bir mesajda Muhammed Şahbaz Şerif'in Pakistan'ın yeni başbakan olarak seçilmesini tebrik ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin günlük politikası çerçevesinde kardeş ve komşu ülke Pakistan İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri her yönüyle güçlendirmeye ve derinleştirmeye tamamen hazır olduğunu vurguladı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, Muhammed Şahbaz Şerif'in Pakistan Başbakanı seçilmesini kutlayan bir mesajda, "Derin tarihi ve kültürel bağların sayesinde iki büyük halk olan İran ve Pakistan için arzu edilen ve layık düzeyde ilişkilere ulaşmak amacıyla iki ülkenin işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek için daha çok çalışacağına olan güvenini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zamanki politikası çerçevesinde kardeş ve komşu ülke Pakistan İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri her yönüyle güçlendirmeye ve derinleştirmeye tamamen hazır olduğunu vurgulayarak, bu ülkenin yeni hükümetinin Pakistan'ın büyümesi ve refahına yönelik adımlar atmasını umduğunu ifade etti ve yeni hükümette başarılı olması ve asil Pakistan halkının mutluluğu ve refahını temenni etti.
Dünya ülkelerinin askeri gücünü sıralayan özel web sitesi İran'ı 14. sırada yerleştirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 145 ülkenin askeri gücünü 60'tan fazla kritere göre sıralayan özel bir askeri web sitesi olan Global Firepower, İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri güç endeksini 0,2269 olarak hesaplayarak dünyada 14. sıraya yerleştirdi. Söz konusu sıralamada 0 puan almak en yüksek askeri performans olarak kabul ediliyor. Bu sıralama askeri birlik sayısı, ekonomik durum, destek yetenekleri ve coğrafi faktörlerde dahil olmak üzere 60'tan fazla faktör dikkate alınarak hesaplanan ve küresel ateş gücü endeksi olarak bilinen bir niceliğe dayanıyor. Bu sıralamada Amerika, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, İngiltere, Japonya, Türkiye, Pakistan ve İtalya ülkeleri sırasıyla 1'den 10'a kadar sıralanıyor. İran İslam Cumhuriyeti savunma ve askeri alanda somut ve elle tutulur ilerlemeler kaydetti. Öyle ki bugün İran dünyanın 5. gizli insansız hava aracı üreticisi ve 10. denizaltı üreticisidir.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanı Katar'ın savunma ve askeri yetkilileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak ve Deniz Savunma Yetenekleri Fuarı'nın açılış törenine katılmak ve ziyaret etmek üzere Doha'ya gitti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Garayi Aştiyani, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiye'nin davetlisi olarak pazar akşamı Katar'ın başkenti Doha'ya giriş yaptı. Katar'ın başkenti Doha'da dünyanın dört bir yanından 80 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Deniz Savunma Yetenekleri Fuarı DEMIX, düzenlenen Deniz Savunma Yetenekleri Fuarı'nın 8.sidir. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Endüstrisi, Elektronik ve Telekomünikasyon Endüstrileri, Havacılık Endüstrisi ve Savunma Sanayi Kurumu alanında bir stand oluşturarak denizcilik ürünlerini ve başarılarını sergileyecek. Katar, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında hedef ve öncelikli ülkelerden biri olup iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine bakıldığında ilişkilerin her zaman derin ve genişleyen bir düzeyde olduğu görülmektedir.
Tahran'dan sabah haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Bakanlar Düzeni'ndeki oturumunda yayımladığı bildiride Gazze şeridinde ateşkesin gerekliliğine vurgu yaparak önceki dönemlerde olduğu gibi İran'a karşı bir takım iddialarda bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Riyad'da Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirdiği toplantının sonuç bildirisinde Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik saldırısını kınadı ve Filistin halkına destek verdiğini duyurdu. Söz konusu bildirdi, Gazze şeridinde bir an önce ateşkes sağlanması, Siyonist rejimin askeri operasyonlarının durdurulması ve Gazze şeridine insan yardım sevkiyatının garanti altına alınması gerektiği belirtiliyor. Gazze'deki soykırımı durdurmak için ciddi bir adım atmayan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, uluslararası toplumdan Gazze şeridinde ateşkes için ciddi ve kararlı bir tavır almasını istedi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Siyonist rejimin Gazze halkının yerinden edilmesi veya zorunlu göçüne ilişkin eylemlerini reddederek bu rejimin Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin halkına yönelik soykırıma ilişkin kararlarını uygulaması gerektiğini duyurdu. Söz konusu konseyin açıklamasında geçmişte olduğu gibi İran'ın nükleer programı ve bölgesel rolünün yanı sıra İran'ın 3 adasına ilişkin iddialar tekrar ortaya atıldı.
Arnold Klasik Vücut Geliştirme Yarışması'nın unvanı İranlı gururlu sporcusuna verildi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın vücut geliştirme yıldızı Hadi Çupan dün sabah Amerika'nın Ohio şehrinde düzenlenen 2024 Arnold Klasik finalinde yarışarak rakipleriyle mücadeleyi kazanmayı başardı ve Arnold Klasik 2024 erkekler açık kategorisinde şampiyonluk unvanını kazandı. Böylece ilk kez Asya'dan bir vücut geliştirmeci Arnold Classic erkekler açık şampiyonasını kazandı. Yapılan şampiyonluk töreninin ardından Hadi Çupan $300,000 ödülünü Arnold Schwarzenegger'den aldı. Arnold Schwarzenegger bu yarışmalar sırasında birçok kez Hadi Çupan'ı övdü. Bu İranlı vücut geliştirme yıldızı kariyeri boyunca erkekler serbest kategorisinde bir şampiyonluk, bir ikincilik ve Masters Olimpiyada 3 kez üçüncülük şampiyonluğuna sahip oldu.
Ünlü İranlı koşucu Meryem Tusi Amerika'da bir resmi yarışta ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazar günü Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen resmi bir yarışmada İranlı atlet Meryem Tusi 200 metre yarışını ikinci sırada tamamlayarak ikincilik unvanını kazandı.
Filistinli gruplar mazlum Filistin milletini desteklemek için kutsal Ramazan ayını küresel bir ayıklanma ayına dönüştürme çağrısında bulundu. Irak'taki Şii taklit mercisi Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin bürosu 12 Mart Salı gününü Ramazan ayının ilk günü olacağını öngören bir açıklama yaptı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazar günü Filistinli gruplar ortak bir bildiri yayınladılar ve kutsal Ramazan ayını Filistin milletini desteklemek için küresel bir ayıklanma ayına dönüştürme talebinde bulunarak bu küresel ayıklanmanın her türlü ambargoyu Siyonist işgal rejimine yapılan yardımların tamamen durdurulmasını, çeşitli grev ve oturma eylemlerinin duyurulmasını içermesi gerektiği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Bölge Müdürü pazar günü Gazze'deki Filistinli çocukların ölüm sayısındaki artışa ilişkin uyarıda bulunarak Gazze'de çocukların ölümüyle ilgili endişeler gerçeğe dönüştü dedi. İran Pers Haber Ajansı'na göre Adel Hıdır şunları söyledi. Savaş bitmediği ve insani yardım gönderilmesinin önündeki engeller derhal kaldırılmadığı sürece korktuğumuz çocuk ölümleri gerçek olduğu ve hızla artma ihtimali var. Yardımın doğrudan ulaştırılmasına yönelik bir müdahale olmazsa Gazze'de çok sayıda çocuğun susuzluk ve yetersiz beslenme nedeniyle öleceğini belirten Hıdır, binlerce bebeğin ve diğer çocukların hayatı acil önlemlere bağlı vurgusunda bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun genel müdürü Catherine Russell, pazar günü yaptığı açıklamada Gazze'deki birçok çocuğun akut yetersiz beslenmeden müstarip olduğunu belirterek Gazze'deki Filistinli çocuklar ölümün eşiğinde vurgusunda bulundu.
Ve son haberimiz, Lübnan Hizbullah'ı pazartesi sabahı yaptığı açıklamada Siyonist rejim güçlerini doğrudan füze saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hizbullah tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi. Ramiş köyü yakınlarındaki Vadi Katmun bölgesindeki İsrail güçlerine füze saldırısıyla hedef aldık ve bu füzeler hedefi doğrudan vurdu. Hizbullah ayrıca El Malikiye askeri üssü çevresindeki Siyonist düşman güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını, bu saldırıların da doğrudan hedefi vurduğunu duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 İsvan 1402 Hicri Kameri 23 Şaban 1445 ve Miladi 4 Mart 2024 Pazartesi. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'e 14 İsvan 1394'te Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi Ayetullah Abbas Vaizi Tebesi vefat etti. Hicri Şems'e 3 Tir 1314'te Kutsal Meşhed kentinde dindar bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Abbas Vaizi Tebesi 1 yaşında babasını kaybetti ve çocukluk dönemini annesinin yanında geçirdi. 12-13 yaşlarında siyasette tanışan Ayetullah Tebesi, İlmiye Havzası'nda ders vermesinin 1-2 yıl sonra yaptığı konuşmalar ile kendi dönemindeki hakim düzene karşı yönlendirici mücadelesini başladı. Öyle ki bu konuşmalarından dolayı minbere çıkmaktan men edildi ve hapse girdi. Nitekim İmam Hümeyni liderliğinde İslam İnkılabı'nın zafere ulaşırma dek muhakkades mücadelesini sürdüren Ayetullah Tebesi İslam toplumuna hizmet için İslam ve İslam nizamının daimi yaveriydi. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin mukaddes nizamının direktlerinden biri sayılan Ayetullah Tebesi İmam Hümeyni tarafından Veli Fakih'in Horasan ilindeki temsilcisi ve Kutsal Rezervi Külliyesi sorumlusu olarak atandı ve imamın vefatından sonra bu hüküm İslam İnkılabı rehberi tarafından onandı. Ayetullah Tebesi nizamın maslahatını Teşhis Konseyi ve rehberi belirleyen Bilgiler Meclisi üyesi ve Horasan İlmi Havzası Başkanı idi. Hicri Şems'i 7 İsven 1394'te solunum rahatsızlığı nedeniyle Meşhed'deki İmam Rıza Hastanesi'nde yatan Ayetullah Tebesi Hicri Şems'i 14 İsven 1394'te vefat etti. ...56 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 İsven 1346'da İran'ın önde gelen siyasi şahsiyetlerinden ve Başbakan Dr. Muhammed Musaddık vefat etti. Hicri Şems'i 1299 yılında Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ardından Tahran Halkına Milli Meclis'teki temsilcisi görevlerine seçilen Musaddık, daha sonra bir süre siyasetten çekildi. Musaddık, Hicri Şems'i 1322'de siyaset sahnesine geri döndü ve Milli Meclis'in 14. ve 16. dönemlerinde İran'ın petrol endüstrisini millileştirmeye çalıştı. Hicri Şems'i 29 İsven 1329'da Ayetullah Kaşan liderliğindeki İslami akımların ve parlamentoda bulunan milli grupların desteğiyle İran'ın petrol endüstrisinin millileştirilmesi kanununu meclise ve senato tarafından onaylatmayı başardı. Musaddık bu yasayı uygulamak ve İngiliz petrol şirketinden kurtulmak için Hicri Şems'i 1330'da İran'ın başbakanı oldu. Ancak 28 Mordad 1332'de Amerikan darbesi sırasında tutuklanarak hapse atıldı ve duruşmada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Musaddık cezasını çektikten sonra Tahran'ın batısındaki bir köye sürgüne gönderildi. Birkaç yıl süren sürgünden sonra bugün Ahmedabad köyünde vefat etti. Bugün Hicri Şems'i 14 İsven İran'da yardımlaşma haftasının başlangıcıdır. Bu yüzden bu hafta İhsan ve Yardımlaşma adını taşımaktadır. Yardımlaşma haftası etkinlikleri, halkın yardımları ve özellikle hediyelerin mustazaf ve ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılması amacıyla düzenleniyor. Ve bu yardımların toplatılması ve dağıtılması İmam Hümeyni komitesince yapılıyor. Nitekim İnsan suresinin 8 ve 9. ayetlerinde Yüce Allah şunları buyuruyor. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star:
CHP'de kaos bitmiyor.
Karar:
Özgür Özel, madencilere verilen sözler tutulmadı.
Ve Yeni Asya:
SGK artık eksik prime destek vermeyecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 2 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde buyruklu rejimle çöküş başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Aslında en son Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı'nın anayasa güvencesindeki temel haklar ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı, mecliste kanun çıkarılmadan kararnamelerle temel hak ve hürriyetlere müdahale edemeyeceğini bildirip Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların teşkilatlarını düzenleyen ve eksenini teşkil eden ve ilk adımı olan ilk kararnamesinin 37 maddesini oy birliğiyle iptali, tek kişilik rejimin anayasa, demokrasi ve hukuk dışılığını ifşa etti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Partili Cumhurbaşkanı'nın partisinin genel başkanı olarak 6 Şubat depremi yıl dönümünde gittiği Adıyaman, Kahta'da halkın istasyon talebi için İçişleri Bakanıma söyledim. Ulaştırma Bakanım da yanımda. Ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim sözleri aslında tek kişilik rejimin karakterinin açıkça ikrarı oldu. Ve saray danışmanlarının tanımıyla tek kişilik hükümette bütün işlerin talimat, direktif ve buyrukla yürütüldüğünü, tek başına yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'nın millet iradesinin temsilcisi meclise talimat, telkinat, emir ve buyrukta bulunduğunu ortaya koydu. Oysa anayasaya göre yasama yetkisi millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Keza hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında görevlerinde bağımsız olan mahkemelere, hakimlere emir, talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Oysa demokrasilerde hatta başkanlık sistemlerinde bile yürütmenin başındakinin talimat, telkinat, emir ve buyrukları ancak yürütmeye geçer. Amerikan başkanının kongreye ya da Amerikan yargısına, mahkemelere emir, talimat ve buyrukta bulunamazlar. Sandıkların açılmasına 5 kala 2,5 milyon geçersiz oyun yasa dışı olarak geçerli sayıldığı 16 Nisan 2017'deki referandumda geçirilen ve 9 Temmuz 2018'den itibaren dayatılan ve dünyada hiçbir benzeri olmayan buyruklu Türk tipi tek kişilik ucube otoriter rejimde Türkiye'de demokrasi endeksinde 167 ülke arasında 103. sıraya, hibrit otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü çoğu kargaşa ve iç savaş kaosundaki Orta Afrika ülkeleri arasına düşmüş. Yine hukuk endeksinde 140 ülke arasında 116. sırada. Basın özgürlüğünde 134. yolsuzluklarla mücadelede 177 ülkede 53. sıraya gerilemiş. İnsan hakları ve hürriyetleri ihlalinde adil yargılamada en dipte Zambiya, Namibya, Angola, Ruanda arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanının daha önce darbeci, zalim, onunla asla görüşmem dediği, 12 yıl sonra kardeşim deyip kucakladığı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi seçimlerde %89,6 oyla bir defa daha seçilmesinden dolayı tebrik telefonu 92 oy oranıyla yeniden seçilmesini tebrik etmesi yoğun gündemden kaydı. Belli ki her defasında %52 oyla otomatikman seçildiklerini zanneden iktidardakiler, otoriter liderlerin Esah'tan %80-90 oy aldıklarını zannetmiş. Bu yüzden tek kişilik rejimde bütün buyruklara, TRT'nin iktidar partisi adayına 58 saat, Millet İttifakı adayına 52 dakika verdiği haksızlıkların dayatılmasına, devlet imkan ve araçlarının hoyratça kullanılmasına, bütün kamu kurumlarının iktidar partisiyle ortaklarının parti teşkilatı gibi çalıştırılmasına, valilerin, kaymakamların, il ilçe başkanı gibi koşturmasına, bürokratların, memurların birer partili gibi çalıştırılmasına, sahte montaj iftiralara ve tehditlere, korkulara, hilelere rağmen kotarılan %52 oya içerlenmişler.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 2 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde Göz Göre Göre Manipülasyon başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İstanbul Borsası'nda artık ne iktisat ne de ekonomi biliminin kuralları işliyor. Hele mantık hiç işlemiyor. Şu an borsada çalışan tek şey kap haber manipülasyonu. Hisselerdeki akıl almaz hareketler resmen kap haberleriyle destekleniyor. Aylardır bu köşeden yazıyorum. Kap haberleri kontrol edilmeli. Her şirket kafasına göre kapa haber atamamalı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunun bir kontrol mekanizması olmalı. Gerek borsa yönetimi gerekse SPK bu konuda bir şeyler yapmak zorunda. Yoksa çok can yanacak. İlk örnek kendisini teknoloji şirketi olarak tanıtan montaj şirketi. Çin'den getirdiği parçaları bir hangarda birleştirip kendi markasını basan şirketin hisse senedi haftalardır soluksuz yükseliyor. Şirket kapa öyle haberler atıyor ki yok artık denilecek türden. Mesela kapa haber yolluyor. Elektrikli araç üreteceğiz, %80 yerli olacak ve 30 Ağustos'ta ilk araç banttan inecek. Hisse tavan oluyor. İyi de bu araç nedir? Önce onu anlatmalı. Bu bir otomobil mi? Yoksa golf aracı tarzı basit bir şey mi? Bu kadar manipülasyona açık kap haberini ve SPK ne de borsa yönetimi sorguladı. Şirketin piyasa değeri Türkiye'nin elektronik devi Vestel'i geçti. İkinci kap manipülasyonu yine yeni halka arz edilen şirketten. Şirket birkaç ay önce halka açılıyor ve 5 lira civarında bir fiyata hisse satıyor. Eski medya patronunun senette işlem yaptığı yolunda söylentiler çıkıyor. Senet kısa sürede 5 liradan 40 liraya yükseliyor. Bir gün bakıyorsunuz şirketten açıklama. Borsada hissemizin fiyatının gerçek değerimizi yansıtmadığı için geri alım yapacağız. Ne SPK ne borsa ortaya çıkıp da iyi de sen bu hisseyi daha 1,5 ay önce 5 liradan niye sattın demiyor. Ayrıca hangi parayla bu geri alımı yapacaksın? Bu şirketin içini boşaltmak değil mi? Ayrıca kimdeki hisseyi alacaksın? SPK bu sorulara yanıt bulmak zorunda.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 2 Mart tarihli Milli Gazete'de "Hani ekonomi iyiydi?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Emekli maaşlarına seyyanen zam talep edildiği zaman ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zorluklar sıralanıp vatandaştan sabır ve metanet göstermesi isteniyor. Emekliye seyyanen zam talep edenlerin sırtlarında yumurta küfesi taşımadıkları hatırlatılıyor ve 7 bin liralık bir seyyanen zamın bütçeye ne kadar yük getireceği, 10 bin liralık bir zam yapıldığı zaman ne kadar yük getireceği ayrıntılı bir biçimde açıklanıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yazılı ve görsel medya bu açıklamalardan sonra emekliye seyyanen zam umudu kalmadığını haberleştiriyorlar. Bir gün sonra ekonominin büyüme rakamları açıklanıyor. Bir gün önce emekliye neden seyyanen zam yapılamayacağı gayet net bir biçimde ekonominin içinde bulunduğu duruma bağlanırken bu defa hani ekonomi kötüydü diye soruluyor. Yani ülke ekonomisinin iyi bir durumda olduğu vurgulanıyor. Tamam, kabul edelim ki ülke ekonomi iyi bir durumda. O zaman maaşlarına seyyanen zam yapılmayan emeklilere hani ekonomi iyiydi sorusunu sorma hakkı doğmuyor mu? Emekli maaşlarına seyyanen zam talep edilince ekonominin içinde olduğu zorlukları sıralayıp sabır ve metanet istenmesini ne kadar anlayışla karşılıyorsak ve emeklinin hani ekonomi kötüydü denilmesi üzerine bu soruyu sormalarını da aynı şekilde anlayışla karşılarız. Madem ki ekonominin büyüme rakamları ile ekonominin iyi bir durumda olduğu savunuluyor, o halde emeklinin seyyanen zam talebi de anlayışla karşılanmalı ve gereği yerine getirilmelidir. 10 bin lira ile geçinmeye mahkum edilenlerin rahat bir nefes almasını sağlayacak adımlar atılmalıdır. Açıkçası biz yapılan bu açıklamalardan ilkini daha gerçekçi ve inandırıcı bulmuştuk. Ülke gerçeklerinin dile getirilmesi olarak görmüştük. Hali hazırdaki imkanlarımız bu kadar. Daha çok çalışırsak bu imkanları çoğaltmalıyız. Söylemine de yürekten katılıyoruz. Sabır ve metanet çağrısını da anlıyoruz. İkinci açıklamayı ise ilkinde olduğu gibi gerçekçi ve inandırıcı olarak göremiyoruz. Ekonomiye yönelik ağır eleştirilere karşı verilen bir tepki olarak kabul ediyoruz. Eğer iddia sahipleri ekonominin gerçekten iyi olduğunda ısrarlı iseler, o zaman hani ekonomi iyiydi sorusu yerden göğe haklı bir soru olmaz mı?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
Siyonist rejimin yardım bekleyen Filistinlilere kanlı saldırısı,
Netanyahu'nun UNRWA'yı feshetme talebi
ve Iraklı grupların yabancı güçlerin ülkelerinden çıkarması için anlaşması
geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan başlıca önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz hafta Siyonist rejim İsrail, Gazze'de gıda yardımı almak için bekleyen Filistinlilere acımasızca düzenlediği saldırıda en az 104 kişi hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda en az 280 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, İsrail'in saldırısının Gazze'nin batısında yerleşim bölgesinin kuzey kesiminde yer alan El-Nabusi kavşağında meydana geldiğini duyurdu. Filistin haber kaynakları işgal güçlerinin insani yardım getiren tırlardan yardım paketi almak için toplanan Filistinliler, tanklardan atılan roketlerle ve keskin nişancıların mermileriyle saldırıya uğradığını belirtti. Olaydan sağ kurtulabilenler, işgal güçlerinin yardım için gelenlerin yardım tırlarına yanaştığı ve yardım için verilen un çuvallarını sırtlarına aldıkları sırada saldırı düzenlediklerini, un çuvallarını yüklenip gidenleri işgalcilerin keskin nişancıları tarafından doğrudan ateş edildiğini dile getirdiler.
Siyonist işgalci askerler Gazze'de işlediği soykırımın devamında bu kez de Gazzelileri aç bırakarak onları katliam etmeye çalışıyor. Nitekim bombardımanlardan sağ kurtulan çocuklar bu kez açlıktan şehit oluyorlar. İsrail'in Dörtay'dan uzun süredir saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 7 çocuğun daha açlıktan öldüğü duyuruldu. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye yetersiz beslenme nedeniyle 7 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Siyonist rejim İsrail'in engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısı geçtiğimiz hafta 13'e yükseldi. El Kudra, işgalci İsrail, Gazze halkına yeni bir savaş başlattı. O da aç bırakma savaşıdır. İsrail'in aç bırakma savaşı neticesinde ölenlerin sayısı özellikle çocuklar arasında artıyor ve yoğun bakımda açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan çok sayıda çocuk var açıklamasını yaptı. Bu arada Birleşmiş Milletler Sağlık Hakları raportörü, Siyonist rejimin Gazze savaşında açlığı silah olarak kullandığını söyledi. Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'taki durumu eleştiren yetkili, İsrail'in Gazze'nin sağlık sistemine karşı kasten savaş yürüttüğünü vurguladı.
Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra İsrail'in şiddeti tırmandırdığını gördüklerini belirten raportör şöyle konuştu. Gazze'deki savaş baskıcı bir hükümetiyle özgürlük arayan insanlar arasındadır. Birleşmiş Milletler Sağlık Hakları raportör ayrıca, Gazze'de bırakılan cesetlerin bir felaket yaratması ve bu şeritte salgın hastalıkların yayılması korkusunun bulunduğunu da vurgulayarak, acil ateşkes olmadan hiçbir şey yapamayız dedi. Birleşmiş Milletler yetkilisinin İsrail'in Gazze'deki canice davranışlarına ilişkin eleştirisi ve açık uyarısı, Gazze Savaşı'nın 5. ayında mazlum Gazze halkının içinde bulunduğu vahim durumu bir kez daha hatırlatıyor.
Aslında savaş sırasında geniş siyasi, ekonomik, askeri ve silah yardımlarında bulunan Amerika'nın yeşil ışığı ile Siyonist rejim son aylarda Gazze halkına açıkça soykırım uyguluyor. Korsan rejim bu insanlara karşı kuşatmalar ve her gün yoğun hava, kara ve deniz saldırılarıyla en temel insan haklarına bile saygı duymuyor. Bu insanlık karşıtı yaklaşımın yönlerinden biri de Gazze halkının kasıtlı olarak aç bırakılmasıdır. Siyonist rejim İsrail'in Refah'a saldırmasından önce Gazze nüfusunun 1/4'ü aç ve kıtlığın eşiğindeyken şimdi bu durum daha da kötüleşti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Gazze şeridinde 1 milyondan fazla insanın yetersiz beslendiğini belirtti. Konu hakkında siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Siyonistlerin belirlediği hedeflere yönelmek üzere Refah kampına yönelik bir saldırı düzenliyor ve bu saldırının sonucunda da en son olarak Refah kampını hedef almıştır. Ve bu konuda saldırının son halkası olarak seçtiği bu alanı eğer elde ederse bu alanı tamamen oradaki yaşayan kesimlere kapatma ve kendi rejimini netleştirmek için burayı tamamen kendi sahasına çevirmek istiyor. Bununla en büyük desteği de şu anda emperyalist güçlerin desteğiyle bu alanı tek tek hedefleniyor ve bu soykırımın son halkası olarak görebiliriz. Burada da gerçekleştirirse bu soykırımın son halkasını gerçekleştirmiş olur ve bu büyük bir soykırıma neden olur. Savaşın uzanması Siyonistlerin moral gücünü de kırmaya neden oldu ve projelendirdikleri bütün sahalarının kısa bir sürede elde edecekleri hesapları vardı. Bu hesaplarının tutmadığı gibi son dönemlerde artık gelişigüzel saldırıların bu moral gücünün kırılmasına neden oldu. Ve bu hesapladıkları saldırıların bir bütün olarak kısa bir sürede bu alanı temizleyecekleri hesabı vardı. Burada başarılı olmadığını görülmektedir. Ve bu düzenli orduların gerilla savaşına karşı bir kaybı olarak değerlendirebiliriz. İsrail'in en büyük cesaretlendiren ve Refah kampına yönelik saldırının yoğunlaşmasının en büyük cesareti emperyalist ülkelerin ve İsrail'in yandaşı olan ülkelerin desteğiyle bu savaşı sürdürmektedir. İsrail kendi başına sadece bu saldırıları düzenleyecek güçte değil ve en büyük kaynağı da emperyalist ülkeleridir. Ve bu emperyalist ülkelerin de İsrail'e vermiş olduğu desteğin had safhaya geldi. Artık burada İsrail'in saldırılarının da artık bir parçası olmayacağı zaman zaman verdiği mesajlardan ortaya koymaktalar. Ve bunun sonu husranla sonuçlanacağı ortadadır.
Sayın Bedri Fırat'a bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.
Geçtiğimiz hafta katil İsrail rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu utanç verici bir şekilde UNRWA'nın iptal edilmesini istedi. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze şeridinde savaş sonrası döneme ilişkin bir belge ve planı güvenlik kabinesine sundu. Netanyahu'nun belgesinde Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA'nın dağıtılması ve yerine başka uluslararası yardım kuruluşlarının getirilmesi yer alıyor. Bu plan aynı zamanda Gazze şeridinde Siyonist yerleşimlerin yakınında bir güvenlik bölgesinin oluşturulmasını ve Gazze'nin Mısır'la olan güney sınırının kapatılmasını da içeriyor. Netanyahu'nun güvenlik kabinesine sunduğu plana göre İsrail, silahsızlandırılmadıkça Gazze şeridinin yeniden inşasına izin vermeyecek. Gazze'nin yeniden imar planları Siyonist rejimin kabul ettiği ülkelerin bütçesi ve liderliğiyle Netanyahu'nun planına göre hayata geçirilecek.
Netanyahu'nun planı işgal altındaki bölgelerde sokak protestolarının devam ettiği, Siyonist rejim esir ailelerinin kabinesini aile üyelerini serbest bırakmamakla suçladığı ve Knesset'teki Siyonist rejimin muhalefet partilerinin olduğu, ayrıca mevcut kabinenin görevden alınmasına ve seçim yapılmasına öncelik verildiği bir dönemde bu plan sunuluyor. Netanyahu'nun kabinesi 7 Ekim 2023'te El-Aksa tufanı operasyonunun başlamasından ve Siyonist ordunun Filistin direniş gruplarına karşı ard arda yenilgiye uğratılmasından bu yana çaresiz durumda. Netanyahu, Siyonistlerin Filistinli gruplara karşı savaşta ard arda yenilgilere karşı karşıya kaldığı bir durumda, Filistinli gruplara ve Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a karşı hızlı bir zafer, savaşın hızlı bir şekilde sona erdirilmesi ve Gazze üzerinde tam kontrol sözü vermişti. Oysa son haftalarda bu rejimin liderleri, Filistinli gruplar karşısındaki peş peşe uğradıkları yenilgilerin ardından bu konuyu itiraf etmek zorunda kalmıştır.
Bu planın gündeme getirilmesinin ardından Filistin Özerk Teşkilatı da Siyonist Başbakan'ın savaş sonrası Gazze'ye yönelik hayali planına karşı çıktığını duyurdu. Özerk Teşkilat'a göre Netanyahu'nun planı Gazze şeridinin yeniden işgal edilmesi ve İsrail'in buraya dayattığı kontrolün resmi olarak tanınmasıdır. Filistin Dışişleri Bakanlığı da şunu duyurdu. Netanyahu'nun planı Filistinlerin yerinden edilme programının uygulanması için daha fazla zaman kazanma girişimidir. Siyonist rejim son yıllarda defalarca Birleşmiş Milletler kararlarını görmezden gelerek Filistin topraklarını ve bölgelerini silah zoruyla işgal ettiği ve sahiplerine ait toprakları gasp etti.
Bu planın uygulanması Gazze'deki savunmasız halk ve kadınlara yönelik baskıyı arttırmak amacıyla uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sınırlamaya çalışan Siyonistlerin insanlık dışı davranışlarını da ortaya koyuyor. Siyonist rejimin liderlerinin propaganda programları ve siyasi hedefleri son yıllarda Batı Şeria ve Gazze halkına yönelik sorunları ve kısıtlamaları daha da arttırdı. Filistin direniş grupları, Siyonist rejimin liderlerinin komplolarının ve hain planlarının farkında ve hazırlıklı olup mücadele ve direnişi sürdürme konusunda sağlam ve ciddi bir kararlılığa sahipler ve bu sayede bugün Gazze ile Batı Şeria arasında bir nevi birlik ve dayanışma sağlanmıştır.
Tahran Radyosu.
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, bu ülkedeki tüm siyasi grupların yabancı askerlerin ülkedeki varlığına son verilmesi konusunda görüş birliğine sahip olduklarını belirtti. IŞİD terör örgütüyle mücadelenin sona ermesi nedeniyle Irak'taki Amerikan askeri varlığını sona erdirmek amacıyla Bağdat ve Washington arasında birçok tur stratejik müzakere yapılmasına ve bu ülkenin parlamentosunda tüm yabancı askerlerin Irak'tan sınır dışı edilmesine ilişkin kararın onaylanmasına rağmen Amerikan kuvvetlerinin Irak topraklarında hala bu kararı ihlal ettiği görülüyor.
Son yıllarda Irak halkı ve siyasi partiler Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesini defalarca vurguladılar. Bağdat ile Washington arasındaki önceki müzakere ve anlaşmaların aksine Amerikalı yetkililerin yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği bir durumda Amerikan askeri Irak'ta bulunmaya devam ediyor. Iraklı yetkililerin ülkedeki yabancı güçlerin varlığına ilişkin son açıklamasında ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, cumartesi günü Bağdat'ta düzenlenen 6. Uluslararası Konferans'ın oturum marjında yaptığı açıklamada, Irak'ın liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin Amerika özel koşullarla ülkeye girdiği ve bugün insanlar ve siyasi gruplar bu güçlerin geri çekilmesini vurguluyor ifadesini kullandı.
Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani kısa bir süre önce Münih Güvenlik Toplantısı oturum aralarında ayrıca Amerika Kongresi'nin 4 üyesiyle yaptığı oturumda Irak'ta koalisyon güçlerinin varlığının bölgede istikrarsızlığa yol açtığını ve bu güçlerin bir an evvel Irak topraklarından çekilmeleri gerektiğini vurguladı. Geçen ay Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Amerika liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin kademeli olarak azaltılmasına ilişkin anlaşmayı onaylamış ve yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesinin tüm Irak halkının ve gruplarının arzusu olduğunu açıklamıştı.
Amerikan işgal güçleri diğer yabancı askeri güçlerle birlikte 2003 yılından bu yana en büyük üssü bu ülkenin batısındaki El Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed olan sözde uluslararası koalisyon şeklinde Irak'ta konuşlandı. Amerika liderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin detaylar henüz yayınlanmasa da, Washington'un bu konuda Bağdat'la vardığı anlaşma, Irak'taki işgal karşıtları için umut verici bir haber.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde geçen hafta bölgede yaşanan önemli olayları kısaca ele almaya çalıştık.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan veya parsley.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde imamet ve velayet semalarının parlayan 3. yıldızı Şehitlerin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında sizlerle konuşmak istiyoruz.
Hicretin 4. yılının Şaban ayının 3. gününde Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma'nın 2. evlatları vahiy ve imamet odağında dünyaya geldi. Hazreti Hüseyin aleyhisselamın veladet haberi Allah Resulüne ulaşınca o hazret damadı İmam Ali aleyhisselam ve sevgili kızı Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanın evine geldi ve yeni doğan bebeği huzuruna getirmelerini emretti. O sırada Esma yeni doğan bebeği beyaz bir beze sardı ve Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirdi. Allah Resulü Hüseyin'i kucağına aldı ve sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okudu.
Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın veladetinden 1. ve 7. günü vahiy meleği Hazreti Cebrail nazil oldu ve şöyle dedi. Allah'ın selamı üzerine olsun ey İlahi Resul, bu bebeğin adını Hazreti Musa'nın halefi Harun'un küçük oğlunun adı olan ve Arapça Hüseyin denilen Şubeyr koy. Zira Ali senin için Harun'un Musa bin Ümran için olduğu gibidir. Aradaki fark ise sen peygamberlerin sonuncususun ve senden sonra Allahu Teala tarafından başka peygamber mebus olmayacaktır. Böylece azametli Hüseyin adı Yüce Allah tarafından Risalet Hanedanı'nın ikinci evladı için seçildi. Soy bilimcisi Ebul Hüseyin şöyle diyor. Güya Yüce Allah şu Hasan ve Hüseyin adlarını halkın gözünden sakladı ki, bu iki adı Hazreti Fatıma'nın evlatlarına versin. Zira Araplardan bu iki büyük insanın doğduğu o güne kadar hiç kimse bu iki adla tanınmazdı.
Yüce Allah aralarında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın da adının parladığı Resulullah'ın Ehl-i Beyt'inin yadını ve konumunu parlak tutmak için tathir, mübahele ve ulul emr ayetleri gibi ayetleri ve insan suresini nazil ederek bu insanların seçkin makamlarına vurgu yapmıştır. Bundan başka Yüce Allah seçkin peygamberine İnsanlara şöyle buyurmasını emrediyor. Ben risaletimin karşılığında sizlerden ehli beytim olan yakınlarımı sevmenizden başka hiçbir mükafat beklemiyorum. Bu konu Yüce Allah'ın risalet hanedanı ve ehli beyti yürenik has inayetinin doruk noktasıdır. Ve yine bu inayette İmam Hüseyin aleyhisselamın parlak cüresi kendini göstermekte ve gerçekte doğrudan İlahi emir üzerine ehl-i beyt sevgisinin sebebini ortaya koymaktadır.
Salman-ı Farsi şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın huzuruna çıktım. Hasan ve Hüseyin yemek yiyordu. Allah Resulü bir kez Hasan'a bir lokma veriyor, bir kez de Hüseyin'e. Yemek bitince Resulullah Hasan'ı omuzuna, Hüseyin'i de kucağına aldı. Ardından şöyle buyurdu. Ey Salman, acaba bunları seviyor musun? Ben arz ettim. Ya Resulallah, onları senin nezdinde böyle bir konumu varken nasıl sevmeyebilirim ki? Resulullah şöyle buyurdu. Ey Salman, kim bunları severse beni sevmiş olur. Kim beni severse Allah'ı sevmiştir. Resulullah ardından elini Hüseyin'in omuzuna koydu ve şöyle buyurdu. Bu imam ve imam oğludur. Onun soyundan 9 kişi iyi ve emin ve masum imamlardır. Ve 9. onların kaimi yani kıyam edenidir.
Bu durotuda Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri İbni Abbas'tan Resulullah'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ali benim vasi ve halifimdir. Beyşe Fatıma, alim kadınlarının efendisi, benim kızım ve Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin efendileri, benim evlatlarımdır. Kim onları severse beni sevmiştir ve kim onlara düşman bilirse beni düşman bilmiştir. Ve kim onlara karşı kıyam eder ve savaşırsa bana karşı kıyam etmiş ve savaşmış olur. Ve kim onlara zulmederse bana zulmetmiştir. Ve kim onlara iyilikte bulunursa bana iyilik etmiş olur. Allah-u Teala onlarla birlik olanlarla birlik kursun ve onlardan kopanlardan kopsun ve onlara yardım edenlere yardım etsin ve onları bırakanları bıraksın.
Aslında Hazreti Hüseyin aleyhisselam hakkında en anlamlı ve en derin söz Allah Resulü'nün Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim cümlesidir. Bu cümlenin anlamı iki taraf arasındaki kan bağından başka Allah Resulü'nün tüm inanç, maneviyat, ahlak, düşünce, söz ve amelde Hüseyin'le aralarında temel ve köklü ilişkinin varlığıdır. Bu mananın ispatı için İmam Hüseyin'in gerçekleştirdiği kıyamın felsefesini açıklarken ben bu alanda dedem Resulullah ve babam Ali bin Ebu Talib'i izliyorum demesidir. Yine İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'e biat etmekle şehadet arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya geldiğinde şöyle buyurmuştur. Rabbim peygamberi ve hakiki müminler ve içinde yetiştiğim pak odak için zillete boyun eğmem asla hoş olmayacak bir durumdur. Dolayısıyla İmam Hüseyin aleyhisselamın yaşamı boyunca izlediği örnek İslam peygamberi ve siyeriydi. Belki bu yüzden şöyle deniliyor. İslam'ın temeli Resulullah'ın eliyle atıldı ve İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti ile ebedileşti.
Tahran Radyosu.
Gerçi İmam Hüseyin Aleyhisselam mübarek ömrünün sadece 6 yılını Allah Resulü ile birlikte geçirdi ve yine aynı süre kadar annesi Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın kucağında yetişti. Ama yine de o hazretin kişiliğinin temeli bu kısa sürede atılarak şekillendi. Üstelik İmam Hüseyin aleyhisselam peygamberlerin en seçkini ve son peygamber ve dünya kadınlarının efendisi annesinin gölgesinde yetişti. Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma'yı tüm kadınların ve beşeriyetin örnek alması gereken insan niteledi ve ona özel ilgi gösterdi. İmam Hümeyni, Hazreti Fatıma'nın İmam Hüseyin aleyhisselam gibi seçkin evlatların yetiştiği aile ocağında ifa ettiği yapıcı rolü hakkında şöyle diyor. O kadın ki küçücük bir evde saçlıkları nur yeryüzünden feleklerin öbür ucuna ve mülk aleminden melekuti alaya kadar her yeri aydınlatan Hasan ve Hüseyin gibi evlatlar yetiştirdi. Allah'ın selam ve salavatı ilahi azamet nurunun cilve etti ve Adem evlatlarının en seçkinlerini yetiştirdiği şu küçücük evin üzerinedir.
Evet, İmam Hüseyin aleyhisselam böyle bir ailede ve böyle bir evde çocukluk yıllarını geride bıraktı. Mükemmel ve seçkin bir insan oldu. Öyle ki beşeriyet alemini etkilemeyi başardı. Bundan başka Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam ergenlik ve gençlik yıllarında da tam 30 yıl boyunca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın yanında yetişti. Bu dönem her insanın yaşamında oldukça hassas ve kader belirleyici bir dönemdir. Başta tarih belirleyen insanlar olmak üzere insanın geleceğini belirlemekte önemli rol ifa eden bir dönemdir. Ve Hazreti Hüseyin aleyhisselam bu dönemi iman, ahlak, fedakarlık, ibadet, Allah'a kulluk ve Allah'ın ekseninde hareket etmenin abidesi olan hak ve adalet yolundan asla sapmayan İmam Ali aleyhisselamın yanında geçmiştir.
Gerçi İmam Hüseyin aleyhisselamın çocukluk yılları acı ve üzücü hadiselerle geçti. İslam peygamberinin vefatı ve kısa süre sonra sevgili annesi Hazreti Fatıma'nın mazlumane şehadeti ve zorbaların baskıları altında gençlik çağında Hak Teala'nın davetine lebbeyk demesi ve ardından sevgili babasının 25 yıl boyunca kesin ilahi hakkından mahrum bırakılması gibi durumlar İmam Hüseyin aleyhisselamın bizzat şahit olduğu ve yaşadığı üzücü olaylardı ve o hazret tüm bu acılarda ve zorluklarda babası İmam Ali aleyhisselamın emellerine boyun eğerek İslam'ın insani ve ilahi ülkülerine ulaşmak için fedakar bir asker gibi sevgili kardeşi İmam Hasan aleyhisselam ile omuz omuza hiçbir fedakarlıktan çekinmedi ve Cemal ve Saffeyn ve Nehrivan savaşlarında aktif rol ifa etti.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderle tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.irdan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
önceki sohbetimizde Allah'ı anma ve zikretmeden bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise zikrin faydaları hakkında günümüze dek gelen hadisler üzerinde durmak istiyoruz.
İnsanın Allah'a yönelmesi ve sonsuz güç kaynağına bağlanması, yaşamı üzerinde derin etkileri olan bir durumdur. Yüce Allah, kendisini anmanın ve zikretmenin gönüllerin aydınlanmasına ve uyanmasına vesile olduğunu buyuruyor. Nitekim Araf suresinin 201. ayetinde şöyle okumaktayız. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. İnsan kalbi Allah'ı andığı kadar ilahi nurla aydınlanır. Gerçekte burada iki yönlü bir ilişki söz konusudur. Yüce Allah, Bakara suresinin 152. ayetinde ise şöyle buyurur. Öyleyse siz beni ibadet ile anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. Yani insan her ne kadar düşüncede, sözde ve amelde Allah'ı anarsa, Yüce Allah katında değeri ona göre önem kazanır ve artır. Böyle bir insanı ilahi nur sarar ve yaşamında yolunu aydınlatır ve kurtuluşa ve kemale ermesine vesile olur.
Tahran Radyosu.
Allah'ı anmanın zaman ve mekanla sınırlı olmadığı belirtilmelidir. Bu yüzden insanlar sürekli Yüce Allah'ın varlığını anmaları gerekir. Yüce Allah Nisa suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Bu ayetten anlaşıldığı üzere Allah'ı zikretmenin sadece zikretmenin en önemli mıstakı olan namaz sırasında geçerli olduğunu düşünmemek gerekir. İnsan yaşamının her anında Allah'ı zikredebilir. Nitekim Hazreti Ali aleyhisselam da oğlu İmam Hasan aleyhisselama değerli vasiyetinde bu noktayı hatırlatırken şöyle buyuruyor. Her haldeyken Allah'ı an. Rivayetlere göre İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sahabeye şöyle buyurmuştur. Acaba sizlerin daha yüce dereceleri olan ve sizi Allah katında daha pak yapan ve paradan, puldan, altından ve gümüşten daha değerli olan ve Allah yolunda cihad etmekten daha iyi olan amelin hangisi olduğunu söylememi ister misiniz? Sahabe, evet ya Resulallah şeklinde karşılık verir. Allah Resulü şöyle buyurur. O amel Allah'ı bol bol zikretmektir.
Allah'ı anmak ve zikretmekten başka Allah'ı anmak üzere düzenlenen oturumlar ve meclislerde özel itibar ve değere sahiptir. İçinde insanın kalbi Allah'a yönelik ve Hak Teala'nın sıfatları zikredilen her türlü meclis, pak ve salih insanların ilgisini çektiği gibi Yüce Allah'ın da ilgisini çeker. İslam peygamberi şöyle buyuruyor. Hiçbir grup yoktur ki Allah'ı zikrederken melekler onları sarmasın ve Allah rahmeti üzerlerine olmasın ve gönülleri huzura kavuşmasını, vaatleri onlarla beraber, olanlarla birlikte anılmasın. Yine Allah Resulü bir başka yerde ise zikir meclislerinin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Ne zaman cennet bahçelerine ve bostanlarını bulursanız oralarda gezinin. Sahabe, ya Resulullah, cennet bahçeleri hangisidir diye sorunca Allah Resulü zikir meclisleri şeklinde karşılık verir.
İslam peygamberinin bu sözü talim ve terbiye bakımından önemli bir noktaya işaret ediyor. O da zikir meclislerinin insanın kemale erme yolunda hareket etmesine katkı sağlamasıdır. Gerçekte sıradan insanlar bazı dini görevlerini ve vecibelerini tek başına yerine getirmek istemez. Ancak yanlarında başkalarını da görünce içlerinde bunun için bir şevk oluşur. Buna göre İslam peygamberi zikir meclisi veya dinin anılması veya ihya edilmesi için düzenlenen her türlü meclisi cennet bahçelerine benzetmiştir. Allah Resulü şöyle buyurur. Kim ki Allah katında kıymetini bilmek istiyorsa önce Allah'ın onun nezdindeki kıymetine baksın. Herkesin Allah katında derecesi Allah'ın onun nezdindeki derecesi ile orantılıdır. Nitekim sizin malikinizin gözünde en üstün amelleriniz ve en pak olanları ve en etkili olanları ve derecenizi yükseltecek olan ameliniz yüce Allah'ı zikretmektir. Çünkü Allahu Teala da ben beni ananların yanındayım diye buyurmuştur.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cezayir'in bölgesel politikasının barış ve güvenliği teşvik etmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, Gazze'deki Siyonistlerin cinayetlerinin temelinin 75 yıllık işgale dayandığını söyledi. Dünya ülkelerinin askeri gücünün sıralayan özel web sitesi İran'ı 14. sırada yerleştirdi. İran Savunma Bakanı Muhammed Reza Aşdiani, Katar'da. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi İran'a karşı iddialarını yine tekrarladı. Arnold Classic Vücut Geliştirme Yarışması'nın unvanı İran'ın gururlu sporcusuna verildi. Ünlü İranlı koşucu Meryem Tusi, Amerika'da bir resmi yarışta ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Filistinli gruplar Ramazan'ı Filistin'e yardım için küresel bir ayaklanmaya dönüştürme talebinde bulundular. UNICEF, Gazze'de çocukların ölümüyle ilgili endişelerin gerçeğe dönüştüğünü bildirdi. Ve Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist ordu güçlerini hedef aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.